Ayrım 36. Fi. Akilah Azra Cohen. Sayfa 432. 74. Mahrum Caddesi Tüldaş otobüs son durağından 200 metre sonra soldaki gri konteyner. Tüldaş otobüs son durağı şehrin lağım kokusuyla ve çingeneleriyle ünlü, denizden uzak bir semtindeydi. Tüldaş otobüslerine bindiklerinde son durağa ne kadar zamanda varacaklarını sormuşlar. Şoför bir saat civar demişti. 1 saat 20 dakikadan sonra son durağa varmalarına hala 8 durak vardı. Özge sabırla şehrin köhne semtlerinde dura kalk ilerleyen otobüsün camından dışarı izlerken nereye ve neden gittiklerini bilmeyen ve bu konuda Özge'den herhangi bilgi alamayan Ömer çantasından çıkardığı kağıdı karalayıp duruyordu. Özellikle herhangi bir sohbet başlatmak istememişti Özge. Ömer'in birkaç ürkek girişiminden ve Özge'nin sohbeti ustaca kesmeyi bilen cevaplarından sonra sessizce yolculuklarına devam etmişlerdi. Son durağa geldiklerinde otobüste sadece 6 kişi kalmışlardı. 2 çocuklu bir kadın, arka sırada uyuyan şapkalı adam, Özge ve Ömer. Özge son durağa yaklaştıklarını anladığında hemen şoförün yanına gidip Mahrum Caddesi'ne varıp varmadıklarını sordu. Şoför otobüsü durağa yanaştırırken kafasını sallayıp beklemesini işaret etti. Tüm yolcular indikten sonra el frenini çekip otobüsün merdivenlerine kadar indi ve eliyle tarif ederek 200 metre ilerideki tarlaya geçmelerini, küçük tepeye çıkıp üst geçitten düz yürüyüp otobanın üstünden karşıya geçmelerini, hiçbir yere sapmadan 100'er metre daha yürüdükten sonra bir daha sormalarını söyledi. Ömer ve Özge bir süre hiç konuşmadan devam ettiler yürümeye. Tarlaya geçtiler, tepeyi aştılar. Hemen altlarında uzanan otobana bakıp önlerine çıkan üst geçitten yürüdüler. Etrafta kimse yoktu. Ömer dergiyi internete yükleme fikrini ürkekçe ortaya attığında ıssızlık içinde köhne bir ilkokulun önüne varmışlardı. Okulla başlayan binalar gece konularla devam ediyordu. Özge bedava bir dergi yayınlanan kime ne yarar olacağını homurdanıp Ömer'in önerisini ciddiye almadan okuldan çıkan çocuklardan birine yolu sordu. Ve çocuklar soldaki yokuştan aşağı indiklerinde karşılarına gelen caddenin Mahrum Caddesi olduğunu söylediler. Mahrum Caddesi'ne vardıklarında etraflarında herhangi bir konteyner ya da içinde yüzlerce derginin olabileceği ihtimal olan herhangi bir araç yoktu. Çift şeritli bu cadde sokaktan kırma bir caddeydi. Eskiden toprak olan yol uyduruk bir zifleme ile asfalta dönüştürülmüştü. Kaldırım diye yapılmaya çalışılmış şeyin üstünde yürümeyi bırak, tek kişinin dikilmesi bile zordu. Özge elindeki mesaja baktı yine ve karşı köşedeki bakkala gidip varması gereken yerin burası olduğundan emin olmak istedi. Bakkaldaki adam yeri onayladığında içinde kendine yer bulmak için çırpınan umut bir anda boğuldu ve yenilmişlik tamamen çöktü Özge'nin omuzlarında. Etrafına baktı. Tüm çabalarının onu getirdiği yer burasıydı. Özge'nin çıkmaz sokağı, başlamasını ümit ettiği ve deli gibi çalıştığı her şeyin bittiği yerdi burası. Ömer bakkalın önünde bekliyordu ve şimdi dışarı çıkıp ona geri dönmeleri gerektiğini söylemeliydi. Gelen mesaj yanlışlıkla atılan bir mesajdı ve Özge'nin içindeki umutsuzluk mesajı anlamlandırmış ve inanmak istemişti. Kafasındaki düşünceleri ayıklamaya çalışarak orada öylece dikilirken bakkal, "Siz ne aradınız hanımefendi?" diye sordu. Bakkalın ses tonu yardım etmek isteyen birinden çok alışveriş etmeyip yer işgal eden birini azarlayan tondaydı. Özge kendine gelir gelmez iyi günler dileyip kapıya doğru yöneldi. İşte tam bu anda gördü. Biraz önce önünde ekmek alan çocuğun elinde ekmeğin etrafına sarılmış bir yaprak darbenin 19. sayfasına aitti. Çocuk ekmeğiyle uzaklaşırken Özge bir tazı gibi bakkalın tezgahına döndü. İz bulmak için yaratılmış bir robotun hızında sorgulayan gözlerle taradı tezgahı. İyice yaklaştı ve işte oradaydı. Tezgahın üstünde duran dergi, darbe. Sayfaları yırtılıp ekmeğin etrafına sarılmak üzere ortadan açılmış ve yeni bir ekmeğe yine öylece sarılmayı bekliyordu. 75. Can, Duru'yla göz göze geldiği andan itibaren içeride yaptıklarının anlaşıldığını fark etti. Bu toplumda birinin utanılacak bir şey yapıp yapmadığının ölçüsü o kişinin utanıp utanmamasıyla ilgiliydi. Can utanmadan, gözlerini Duru'nunkilerden kaçırmadan bakmaya devam ettiğinde Duru'nun kızarmasını bekledi. Ama Duru'nun gözleri bomboştu. Deniz ortamdaki tuhaf enerjiyi dağıtmak için bahçeyle ilgili birkaç yorum yaptıktan sonra Can lafa girip herkesi koltuklara davet etti. Can'ın daveti Duru'nun sabah erken kalkacaklarını bildiren ve eve gitmeleri gerektiğini belirten cümleleriyle kesildi. Can resmen elini yüzünü bulaştırmıştı bu sefer. Duru eve gitmek üzere neredeyse aceleyle bahçeden salonuna doğru ilerlerken Can o an Duru'nun gitmesini önlemek için bağırmayı bile düşündü. Çocukça, aptalca bir sürü düşünce geçti kafasından. Deniz ve Duru salonda eşyalarını toparlarken Arzum daha tatlı bile yemediklerini belirterek kalmaları konusunda ısrar etti. Biraz önceki bölgesini korumaya çalışan dişi modundan eser kalmamıştı. Sıcak ve tatlı bir şekilde Duru'ya, "Daha konuşacak çok şeyimiz var. En azından bir kahve içelim." dediğinde Duru, bu kızı öylesine ehlileştiren şeyin ne olduğunu biliyordu. Ama bir anda bu kadar dost canlısı olmasının yine de çok anlamsız olduğunu düşündü. Kapıya doğru ilerlerken kıza dönüp gözlerinin içine sırıttı ve iyi akşamlar dileyerek kesti davetini. İkisi de biliyorlardı o kahveyi asla içmeyeceklerini. Kapıya kadar geldiklerinde Can gitmelerini engellemek için aklındaki bin düşünce içinden en güçlü olanı kullanmak zorunda kaldıysa da gitmelerine engel olamadı. Ama şükürler olsun ki bir sonraki buluşmayı garantilemiş oldu. Çünkü Duru bahçenin çıkış kapısına doğru ilerlerken Deniz Can'ın ortaya attığı bu önemli konusunu konuşmak için Duru ile birlikte bir gün sonra Can Manay'ın ofisinde buluşmaya söz verdi. 76. Bakkalın Özge'yi dergiyi bulduğu yere götürmesi, yapılan tüm konuşmalardan ve oraya varmak için harcanan 5 dakikalık yürüyüşten sonra 40 dakika sürdü. Hava tamamen kararmıştı. Gecenin karanlığı içinde yıkık bir ekmek fırınının arka tarafındaki araziye yürüdüler. Yol boyunca ara ara önlerine darbenin bazı yırtık sayfaları çıktığında buldukları her sayfayla durumu Ömer'e biraz daha açıkladı Özge. Ömer'in suratındaki ifadeye bakmamaya dikkat ederek konuştu. Yanında olmasından memnundu. Çünkü böyle bir yerde, böyle ıssız bir arazide hiç tanımadığı bir bakkalla yalnız kalması akıllıca olmazdı. Ömer'in kim olduğu önemli değildi. Ama iyi ki şimdi yanındaydı. Arazideki yoğun lağım kokusundan tiksinmemek için kendisini telkin edip bulduğu her sayfayı eline aldığında içinde yükselen çığlığın ses tellerinden çıkmaması için kendini tutarak ilerledi Özge. Gri boyasının altından paslı köşeleri iyice açığa çıkan konteyner arazinin tek yıkık duvarının hemen yanında bırakılmış ve konteynerin kapısı da duvara dönük konuşlandırılmıştı. Konteynerden 5 metre ötede yakılmış dergilerin kalıntıları vardı. Kalıntıların hemen yanında içilmiş bira şişeleri, izmaritler ve yemek artıkları duruyordu. Bakkal arsanın ağzında durup derginin torbalar içinde burada olduğunu ama zamanla sadece yerde atılı yırtık sayfaların kaldığını söyledi. Güdümlenmiş füze gibi konteynerin içine girmek üzere olan Özge'den ya da kendisine şaşkın şaşkın bakan Ömer'den bir tepki alamayınca akşam akşam buraya kadar yürüdüğünü için kendi kendine söylenerek dönüp gitti. Özge konteynerin yamulmuş yarı aralık kapısından girdiğinde kapının üzerine düşen sokak lambasının ışığına rağmen içerisi karanlıktı. Işığın daha iyi içeri girebilmesi için kapıyı kanırta kanırta zorlayarak açmaya çalıştı Özge. Önce ittirdi, sonra tekmeledi. Yine ittirdi. Ömer'in de yardımıyla yamuk kapıyı açtılar. Özge gördüğü manzara karşısında bağıra bağıra ağlamak istedi. Basılan 6000 dergiden kalanlar konteynerin dibinde içinde bulundukları torbalarla nemlenmiş çürümek üzereydiler. Harcanan tüm emek, işlenen tüm hayal gücü, yüklenen tüm anlam yarısı yağmalanmış, yakılmış burada. Bu karanlık pis konteynerin içinde gitmek üzereydi. Hissettiği üzüntünün acıya, acının öfkeye, öfkenin şiddete dönmesi sadece birkaç saniye sürdü. Özge zaten yamuk duran kapıyı contasından çıkana kadar tekmelerken Ömer öylece durup kendini sanki görünmezmiş gibi hissetti. Ömer'le göz göze gelene kadar Özge'nin tekmelemesi devam etti. Sonra aniden konteynerden uzaklaşıp boş arazide bir ileri bir geri yürümeye başladı. Duramıyordu. Kafasında hiçbir düşünceye yer kalmamıştı. Öfke her yeri kaplamıştı. Acemi bir şekilde Özge'nin hiddetini seyreden Ömer ne yapacağını karar vermeden iki adım attı Özge'ye doğru. Ama içindeki ateşle yanan birine ne denirdi ki? Daha Özge'yi o kadar tanımıyordu. Konuyu tam anlamamıştı bile. Derginin kayıp olduğunu 10 dakika önce öğrenmiş, bulunduğunu ise şimdi anlamıştı. Kafasındaki sorular her an çoğalıyordu. Ama Özge'ye şimdi yaklaşmak burnundan soluyan bir boyayı sakinleştirmek gibiydi. Vazgeçti. Birkaç adım geriye atıp sadece izledi. Sakinleşmesi yarım saat sürdü. Özge konteynerin çevresinde ayaklarını yere vurarak dolanıp duran bir an sessizleşip tam sakinleşti derken bir ileri bir geri yürüdükten sonra yeniden konteynerin içine girip bir yerleri tekmeleyen Don Kişot gibiydi. Değirmen yerine paslanmış bir konteynerle savaşıyordu. Özge derginin yarı yanmış parçalarının olduğu yere eğilip sessizce incelemeye başlayana kadar kıpırdamadı Ömer. Özge'nin eline bir izmariti alıp elindeki telefonun ışığıyla karanlıkta incelemeye çalıştığını görünce sessizce yaklaştı. Hiç konuşmadan Özge'nin incelemeye çalıştığı şeye baktı. Özge, "Mendilin var mı?" dediğinde mendilin gözlerinden akan yaşlar ve sulanan burnun için olduğunu düşünerek sırt çantasından acele çıkardığı paketi uzattı Ömer. Ama mendil izmarit içindi. Özge sessizce ateş izinin etrafındaki tüm izmaritleri topladı. İçilmiş bira kutularının bir araya istifledi. Telefondan çıkan fener ışığıyla araziyi adım adım inceleyerek dolandı. Bazen gördüğü bir şeyleri eline alıp inceledi ve istiflediği kutuların yanındaki eski bir konserve tenekesinin içine bıraktı. Ömer üşümeye başlamıştı. Tam konuya girip artık gitmeleri gerektiğini hatırlatacaktı ki Özge polisi arayıp yardım istedi. Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, söz konusu kayıp dergilerin çalındığı ancak şimdi kesinleşmişti. Ömer, Özge'nin konuşmasını şaşkınlıkla dinlerken ağzını açıp müdahale etmek istedi. Ama Özge'nin ince kemikli parmakları tek bir işaretle ona susmasını emrettiler. Özge polise hırsızları bu araziye kadar takip ettiklerini, konteynerdeki geri kalan dergileri yakmak üzereyken müdahale ettiklerini, iki hırsızın kendilerine bıçak çektiğini ama oradan geçmekte olan bir grup öğrenciyi görünce kaçtıklarını anlatmıştı. Tamamen yalandı. Ömer'in şaşkın ve korkulu suratı telefonu kapatan Özge'yi kendine çekti. Özge konteynerin içindeki dergilerden birkaç tanesini alıp etrafa saçtıktan ve bir grup dergiyi daha önce ateş yakıldığı küllerin olduğu yere yığdıktan sonra Ömer'in yanına gidip daha mendili olup olmadığını sordu. Ömer bir açıklama beklerken ve polise yalan söylemeyeceğini Özge'ye en iyi şekilde açıklamanın yolunu kafasında şekillendirmeye çalışırken çantasından çıkardığı son mendili Özge'ye verdi. Özge önce suratını sildi. Sonra bir erkek gibi burnunu hınkırdı. Suratına sümük bulaşıp bulaşmadığını anlamak için Ömer'in suratına bakıp burnunu havaya kaldırarak bir şey var mı diye sordu. Ömer nasıl cevap vereceğini bilemeden acemice Özge'nin burnuna baktı. Utandı ve hayır yok dedi. Özge mendili katlayıp cebine koyarken hissettiği tüm öfke ve acıyı içinde sindiren birinin ifadesi kapladı suratını. Ömer'in gözlerine bakıp seri bir şekilde eğer iki şüpheliden ve bize saldırıdan bahsetmezsek polis sadece buraya gelir. Etrafa bakar, dandik bir rapor tutar ve bizi bu lağım çukurunda dergileri bırakır. Ben ciddiye almak istiyorum ki yardım alabilelim. Emeğimiz o boklu konteynerin içinde çürüyor ve orada yaklaşık 2000 adet daha dergi var. Ya o dergileri gecenin bir yarısı senin ikimiz taşımaya çalışmak olacağız ya da iki saldırgandan bahsedip dergilerimizi ofise götürmesi için polisten yardım alacağız dedi. Özge'nin konuşmasından mı, gece karanlığında parlayan yeşil gözlerinden mi, bu dergiye duyduğu bağlılıktan mı, çektiği acının suratına getirdiği güzellikten mi ne, Ömer hiç anlamadığı bu duyguya teslim oldu. Kafasını sessizce evet anlamında salladı. Polisler gelene kadar detayların üzerinden defalarca geçtiler. Ne söyleyecekleri konusunda sanki gerçekten yaşamışlar gibi emin oldular. Polisler geldiğinde Ömer elindeki dergiyi bitirmişti. Özge'yi acıtan şeyi içinde hissetti. Bu kadar iyi yapılan bir şeye yapılan saygısızlık belki yalnız olsa pes etmesine neden olurdu. En iyisi yapılmış olsa da sonucun böyle olması umutsuzluk dolu bir dünyada yaşadığını hatırlatırdı. Ama Özge gibi ateşi dinmeyen birinin ardında bir şeye kendini adamak ibadet gibi geldi Ömer'e. Yaşamı anlamlı kılan bir ibadet. İyi yapılan bir işten başka ne olabilirdi ki? 77. Verilen adresin bir eve ait olmadığını anlamak pek zor olmadı Bilge için. Gece kalkan son otobüsten indikten sonra uzaktan gelen müzik sesine yaklaşması yeterli olmuştu. Semt, eskiden çok barış olmasına rağmen son 5 yıldır yapılan yeni paralı üniversitenin varlığı nedeniyle toparlanmış ve üst tabaka ailelerin zengin çocuklarından oluşan bir öğrenci kitlesinin ağırları olmuştu. Bilge hiç bulunmamıştı bu bölgede daha önce. Adres eski bir kilisenin arka tarafında eskiden mandır olarak kullanılmış ve caddeden bakıldığında kocaman depoya benzeyen bir yeri gösteriyordu. Dikdörtgen yüksek duvarlardan ve kiremit eski çatıdan oluşan binanın içinden müzik sesleri yükseliyordu. Binanın yüksek duvarlarının sadece çatıya yakın olan üst kısımlarında pencereler vardı. Ve pencerelerden dışarı çıkan ışık sürekli değişen rengarenk bir şeydi. Tereddütle binaya yaklaşırken girişin ne tarafta olduğunu anlamaya çalıştı. Binanın bir köşesini döndükten sonra kapı önünde duran birkaç kişiyi görüp ilerledi. Girişte siyah giymiş 4 bodyguard duruyordu. Bodyguardlara yaklaştığında biraz durakladı. Hayatında ilk defa böyle bir yere girecekti. Daha önce yapmamıştı ve nasıl yapılır bilmiyordu. Girişin paralı olup olmadığından bile haberi yoktu. Elinde sıkı sıkı tuttuğu ve partiye davet edilişinin delili olarak gördüğü küçük zarfı kapıda dikilen iri yarı adamların göreceği şekilde uzattı. Ama adamlardan en irisi Bilge'ye sadece şöyle bir baktı ve başının hemen yanında duran yine iri olan adama çevirip hararetle konuşmasına devam etti. Bilge bir süre daha orada da öylece durup adamlardan tepki bekledikten sonra adamın dün gece yaşadığı bir cinsel ilişkiyi detaylı şekilde anlattığını anlayıp hemen kafasını öne eğdi ve hızlı adımlarla adamı geçip binadan içeri girdi. Vestiyer olarak kullanılan bölümde dikilen ağır makyajlı kadın kırklarını çoktan geçmişti. Suratındaki derin kırışıklar olması güzel denilecek bir hali vardı. Bilge'yi görünce elindeki sigarayı indirip dikkatle baktı. Bilge kendisine bir şey söylenmesini bekleyerek hazırlıklı bir şekilde öylece dikili kadının karşısında. Ama kadın konuşmak yerine yavaşça elindeki sigaradan bir fırt daha alıp dumanını yavaşça üflerken bekledi. Bilge kadına ne söylemesi gerektiğini bilmiyordu. Kadının arkasında duran kalın kadife perdeler partinin yapıldığı mekanı bu vestiyerden ayırıyordu. Elindeki sigaradan bir fırt daha alırken Bilge'yi gözünü kısarak inceleyen kadın eliyle arkasını işaret etti. Bu işaret ya buyur anlamına geliyor ya da ne yapalım diyordu sanki. Bilge anlamadı. Sadece kadının arkasında uzanan ve durdukları bölümü çevrilen kalın kadife perdelere baktı. Perdeler arasında bir aralık yoktu ve hangi perdeyi geçmesi gerektiğini bilemeden şaşkın bakındı etrafına. Tam kadına soracaktı ki kadın kuru bir sesle "Şuradan" deyip nihayet eliyle bilginin ilerlemesini işaret etti. Sürekli değişen renklerdeki ışık oyunları yüzünden içeriği net bir şekilde algılamak zordu. Ama ışık oyunları bir an durduğunda mekanın yüksek tavanının yarısına asılı asma kat ve önünde uzanan insan kalabalığının elleri havada görüntüsü etkileyiciydi. Gözlerinin ortamın karanlığına alışması bir an sürdü. İleri dans eden insanları seçebiliyordu şimdi. Müziğin kulakları yırtan yüksek tonu bu görüntüyle birlikte anlam kazandı. Eğlenen insanlar görmüştü ama böylesine kalabalık insan topluluğunun aynı ritimde hareket etmesi ilginçti. Fark edilmemek için perdeden ve insan kalabalığından uzak bir köşe aradı kendine. Sağ tarafında yığılmış metal bir fıçılarına yavaşça yürüdü. Bu kuytu köşenin kendisi için uygun olduğuna karar vermişti ki fıçıların arasında birbirlerinin ağızlarına kenetlenmiş iki kişi olduğunu fark eder etmez hemen diğer tarafa yürüdü. Kimseyi rahatsız etmek istemiyordu ve asıl önceliği kendini güvende hissetmesiydi. Fark edilmediği sürece buraya gelmiş olması bir risk haline almayacaktı. Çıkışa yakın durmanın mantıklı olduğunu düşündü. Yanında hoplaya zıplaya iki kız geçti. Yoksa bir tanesi erkek miydi? Yürüdüğü tarafa büyük hoparlör vardı. Burası daha da gürültülüydü. Ama bu bir avantaj olabilirdi. Çünkü belki de bu yüzden kendisinden başka kimse yoktu. Bir süre ayakta dans eden grubu izledikten sonra büyük siyah hoparlörün üstüne oturmaya karar verdi. Hoparlörün yüksekliği karnının biraz üstüne geliyordu. İlk çıkma girişiminden sonra zıplamadan oraya tırmanmasının imkansız olduğunu anladı. İkinci deneme az kalsın başarılı olacaktı ama kaydı. Üçüncü deneme başarılı olmuştu. Zıplayıp kendini yukarı kaldırmış ve kollarıyla çekmişti. Şimdi poposunu döndürüp hoparlörün üstüne yerleştirecekti ki bir el onu belinden sıkıca kavrayıp kendisini aşağı çekti. Kendisine dokunulmasıyla birlikte sıçraması, korkması ve hoparlörün üstünden kayıp yere inmesi aynı anda oldu. Ama tek bir ses çıkarmamıştı Bilge. Zaten çıkarsa bile duyulmayacağı kesindi. Kendisini aşağı çeken şeyin ne olduğunu anlamak için hemen döndüğünde karşısında suratına kocaman gevşek bir gülümsemeyle Murat'ı gördü. 78. Duru'nun gidişinden sonra bir anlamı kalmamıştı. Ne yapılan tüm hazırlıkların ne de arzumun varlığının. Beceriksizce yaptığı bu plan patlamıştı ama daha kötüsü de olabilirdi. Can evdeki hizmetkarları işlerini en kısa zamanda bitirmelerini emredip evin yarım saat içinde boşaltılmasını sağlamıştı. Nihayet tek başınaydı. Önce odasına gidip kameradan Duru ve Deniz'in evden ayrılıp kendi evlerine girmelerini seyretti ayrıntılı bir şekilde. Neyse ki bu sefer beynini patlatmasına neden olacak iğrenç bir şey olmamıştı. Çiftleşmeleri gibi. Aklına bahçeye çıktığında Duru'nun kocaman gözleriyle kendisine şaşkın bakışı geldi. Kafasında yarattığı imajın saçmalığını düşününce bir an kızdı. Ama sonra komik geldi. Kendi kendine güldü. Gülüşü arzumla seviştiği aklına gelince bir anda dondu. İçinde hissettiği sıkıntının adını koymaya çalıştıkça daha sıkıldı. Duru'yla ilgili bir şeydi o. Nefes almasını engelleyen, içini acıtan bir şey. Aynı Deniz ve Duru'nun sevişmelerini kameradan seyrettiğinde içine doğan o iğrenç duyguyla aynı kaynaktan gelen bir şey. İhanet. Duru'nun şaşkın ifadesi, kocaman gözleri çıkmıyordu aklından. Biraz önce hissettiği neşe şimdi bir lanet gibi sindi içine. Acıttıkça acıttı. Ta ki gözlerinden damla olarak çıkıp gidene kadar. Hızla banyoya girdi ve suyun ısınmasını bile beklemeden duşu açıp altına attı kendini. Önce soğuk olan su iyice ısınıp kaynamaya başladığında hemen ayrını yapmadı sıcaklığın. Biraz suyun altında bekleyip üstünden akıttı. Arzuma ait olabilecek tüm sıvıyı. Ancak cildi yanınca suyu ayarladı. İyice yıkanıp kendini yeniden kendisi gibi hissedene kadar bekledi suyun altında. Duştan çıktığında içindeki dengenin sarsıldığını hissetti. Nasıl böylesine aptal davranabilmişti? Çamaşırını giyip alt kata indi. Hizmetkarlar giderken ışıkları söndürmüşler ama sehpanın üstünde yanan mumu bırakmışlardı. Mumun titreyen ateşine baktı bir süre ve Duru'nun o an ne yaptığını düşündü. Deniz'in kolları arasında ne kadar da küçük ve korunmasız durduğu geldi aklına. İçi acıdı yine. Bir kendi kolları arasında alsa onu bir daha asla bırakmazdı. Oturduğu yer rahatsız etti. Kalkıp hızla turladı salonu ve yine de rahatlayamadı. Bahçeye çıktığında havanın soğukluğu çıplak vücudunda gezindi ama bu duygu iyi geldi. Kendi içinde hissettiği yoğun duygulardan sonra fiziksel bir farkındalığın vücudunu uyarması gibi gelmişti. Dünyanın gerçekliğini hatırlatması diye düşündü. Yaşadığı bu duygular uzun süredir anlayamadığı bir düşünceyi o an anlamasını sağladı. Vücudunu jiletle kesen insanlar daima muamma olmuştu can için. Mazoşist değillerse niye böylesine acı versinlerdi ki kendilerine? Şimdi anlayabildi. Belki de hissettikleri duygular bedenlerine o kadar büyük geliyordu ki kendi fiziksel gerçekliklerini hatırlamak için fiziksel acıya ihtiyaç duyuyorlardı. Çıplak ayaklarıyla toprağı hissederek bahçede yürüdü. Duru'nun perdeleri diye düşündüğü pencereye doğru ilerledi. Büyük tellere sarılmış sarmaşık arada bir duvar gibi yükselse de yatak odası ikinci katta olduğunu kolayca görebiliyordu. Evde hiç ışık yoktu. Muhtemelen uyuyorlardı. Deniz'in uyurken Duru'ya sarıldığı aklına geldi ve tekrar içi sıkıştı. Orada öylece dikilmiş pencereye baktığının farkına varınca kendi bahçesinin çıkışına doğru yürüdü. Kapıdan dışarı çıkmayı ve sokakta Duru'yu bulmayı hayal etti. Kafasında Duru'yu şimdi görebilmenin heyecanıyla merdivenin başında üzerinde sadece donuyla öylece kapıya bakı kaldı. Bu fantezisi sadece birkaç dakika daha sürdü. Duru'nun şu an uyumakta olduğunu kendi kendine söyleyip evin giriş kapısına doğru ilerlerken sarmaşıkların arasından onların bahçesinde kimsenin olmadığını emin olmak için baktı. Bahçe bomboştu. Evine doğru ilerlerken son bir kez daha kafasını Duru'nun yatak odasına doğru kaldırdığında yatak odasının penceresinde Duru'yu fark etti. Durdu. 36. ayrımın sonu, sayfa 444.